Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak yardımcı doçent doktor Adem Ergül imzalı Kudüs Emaneti başlıklı yazıyı sunacağız. Mümin emin kimsedir, yani kendisine güvenilebilen bir kişiliğe ve erdeme sahiptir. Emanet, eminlik ve iman arasında öyle sıkı bir bağ vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, emanete liyakati olmayanın, yani kendisine güvenilemeyen kimsenin imanı da yok gibidir buyurur. Hatta emanete hıyanet eden kimsenin dışıyla Müslüman gözükse de hakikatte münafıklıktan bir şube üzere olduğuna da işaret edilir. Hak Teala yeryüzü mescidini fesatçılara ve kan dökücülere değil, zat-ı uluhiyetine halife olabilecek nitelikte mümin, muvahhid, müslim ve muhsinlere diğer bir ifadeyle salih kullarına emanet etmiştir. Yani hakimiyet böylesi kulların elinde olmalıdır. Özellikle kulluğun icrasında özel bir yeri olan mescitlere Rabbimiz çok daha büyük bir ehemmiyet vererek onların inşasında, imarında, tertip, düzen ve temizliğinde seçkin kullarının rol almasını murad etmiştir. O kullar her şeyden önce mümin ve muvahhid, itikat, amel ve davranışlarıyla ve hatta maddi yönleri itibarıyla da tertemiz kimseler olmalıdırlar. Bu konuda Rabbimizin mesajı şudur. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umudur. Tevbe Suresi 17-18. Yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe'nin imarında öncelikle seçilmiş kullar olan peygamberler vazife almıştır. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın Kabe-i Muazzama'nın yeniden eski temelleri üzerinde yükseltilmesi görevini ifa ettikleri Kur'an-ı Kerim tarafından bizlere anlatılmaktadır. Allah Resulü'nün konuyla ilgili beyanından anlıyoruz ki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İbrahim aleyhisselam tarafından temelleri atılmış, Davud ve Süleyman aleyhisselamla inşa, bakım ve onarım faaliyetleri sürdürülmüştür. Mescid-i Aksa, üç büyük mescitten biri olarak dün olduğu gibi bugün de muvahhid müminlere bir Allah emanetidir. Zira ümmeti Muhammed bugün için vasıfları üzerinde taşıyan bir tek ümmettir. Mescidin ilk banisi İbrahim aleyhisselamın gerçek varisleri artık bu ümmettir. Nitekim Yahudi ve Hristiyanların İbrahim aleyhisselamı sahiplenme iddialarına karşılık Rabbimiz onların bu liyakati artık kaybettiğini ve onun gerçek mirasçılarının ümmeti Muhammed olduğunu bütün beşeriyete şöyle ilan etmiştir. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ali İmran 67-68. Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Kudüs ve çevresi, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mukaddes ve mübarek bir mahaldir. Nasıl Kabe-i Muazzama'nın çevresine hürmet gösterilmesi gereken ve bazı uygunsuz hal ve davranışların yapılmaması icap eden yer anlamında harem ismi verilmişse, aynı şekilde Kudüs-i Şerif'e de başta şirk ve inkardan olmak üzere her çeşit pislikten, günahtan ve kirden tertemiz tutulması gereken yer manasında Kudüs denilmiştir. Zira bu kelime lügatte ayıp, kusur ve kirlerden arınmış tertemiz anlamına gelmektedir. Kudüs ve çevresinin mübarek oluşuysa daha çok manevi bereketlere sahne oluşundandır. Çok sayıda peygambere ev sahipliği yapmış bir yöredir. İlahi vahyin indiği mukaddes alanlardır. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın ümmeti Muhammed için bir diğer aziz hatırası ise Fahri Kainat Aleyhi Ekmelü Tahiyyat Efendimiz'in İsra ve Miraç hadisesinde önemli duraklarından biri oluşudur. İsra diye isimlendirilen Mekke-Medine arası gece yolculuğunun son durağı, 7 kat gök ve ötesine yükseltildiği Miraç seferinin de başlangıç noktasıdır. Miraç gecesi, Nebi-i Ekrem Efendimizin bütün peygamberlerin ruhlarına imam oluşuysa, yeryüzü hilafetinde artık liderliğin ahir zaman nebisi olarak kendisine verildiğinin açık bir işareti olmuştur. Bu işaret ümmetine de bu liderliği devam ettirilme mesuliyetini yüklemiştir. Bütün bu hakikatler şunu gösterir ki, Kudüs-i Şerif bu ümmetin üzerinde bir hak emanetidir. Emanetin her çeşidi elbette korunmaya layıktır ve emanet edilen üzerine büyük bir sorumluluk yükler. Bir emanet düşünün ki, onun sahibi Allah'tır, peygamberlerdir ve ahir zaman nebisi Efendimiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle kutsal bir emanet nasıl korunmalıdır? İşte tam da bu konu üzerinde düşünmek, hem de derin derin düşünmek ve sonra da gereğini kuşanmak için bütün imkanları seferber etmek gerekmektedir. Bir şeyi layık olmadığı yere koymanın adı zulümdür. Bugün Mescid-i Aksa büyük bir mazlumiyet yaşamaktadır. Zira zalimlerin kirli eli ve hatta ayağı onun üzerindedir. Rabbimiz şöyle buyurur: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Bakara Suresi 114. Yeryüzünün ötelere açılan bir penceresi mesabesindeki ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı zalimlerin elinden kurtarmak, ümmet üzerine bugün için önemli farzların başında gelmektedir. Bu farz yerine getirilmediği sürece tüm ümmet tek tek, cemaat cemaat, devlet devlet sorumludur. Herkes kendi iktidarı çerçevesinde bir şeyler yapmanın yolunu bulmak durumundadır. Elimizle, dilimizle, gönlümüzle bu davanın mücadele saflarında yerimizi almak durumundayız. Kendimizi ölçüyü tamamlayan bir pirinç tanesi gibi görerek, sadece benimle sonuç alınmazsa da ben olmadan da olmaz şuuruyla diri ve diriltici bir duruş sahibi olabilmek gerekiyor. Neler yapılabilir? Kudüs şuurunu kendimizden başlamak üzere çevremizde diri tutarız. Fert olarak güçlü mümin olmayı, millet olarak da düşmanları yıldıracak bir güce erişmeyi hedef haline getiririz. Mal, mülk, bilgi, ilgi ve benzeri sahip olduğumuz imkan ve değerleri bu uğurda herkes kendi iktidarı ölçüsünde seferber ederiz. Kudüs-i Şerif ziyaretlerini önemseriz. Direnişçilere konumumuza uygun maddi manevi destekler veririz. Dualarla diriliğimizi canlı tutar, ilahi yardım ve rahmetin nuzulüne vesile olmaya çalışırız. Netice olarak değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli diyorsak, bunun da bir bedelinin olacağını bilmek durumundayız. Hakk'ın bu kutsal emaneti zalimin çizmelerinin altında değil, müminlerin başlarının üstünde olmalıdır. Ümmet olarak yeni yeni miraçlar yaşamak istiyorsak, Kudüs adımı önemli bir atılım noktası olacaktır. Değerli dinleyenler, yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kudüs Emaneti başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Şimdi de Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Ümmetin Hali ve Kudüs başlıklı yazıyı sunacağız. Sufiler müminlere sadece manevi konularda yol göstermekle yetinmez, ihtiyaç halinde siyasi, askeri ve bunun benzeri konularda da onlara tavsiyelerde bulunurlar. Dinin kutsal saydığı hususları savunmada sufiler çok duyarlıdır. Yeri geldiğinde ülkeleri için cihada katılır, diğer Müslümanları da cihada davet ederler. Nitekim bunun çok sayıda örneğini tarihimizde görmek mümkündür. Zira tasavvuf sadece ahireti kurtarmaya yönelik pasif bir hareket değildir. Özellikle de İmam Rabbani'nin yolunda gidenler için bu böyledir. İmam Rabbani'nin yaşadığı dönemde Müslümanlarla Hindular arasında şiddetli çatışmalar olmuş, İslam devleti ve halkı zafiyete uğramıştı. Müslümanların tekrar güçlenmesi için uğraşan Lala Bey adlı müridine yazdığı bir mektupta İmam Rabbani, Müslümanların acıklı durumunu şöyle ifade eder. Allah Teala İslami hassasiyetimizi ve heyecanınızı ziyade etsin. Bir asırdır İslam'ın garipliği sürmekte olup şu anda varabileceği en son noktaya varmıştır. Ehli küfür, İslam topraklarında şeriat ahkamını tamamen ortadan kaldırmak istemekte, hatta İslam'ın ve Müslümanların izini yeryüzünden silmek için çabalamaktadırlar. İş o noktaya ulaştı ki şayet bir Müslüman İslam'ın şiarı olan bir ameli yapmak istese ona ölüm acısı tattırıyorlar. İmamın bu sözleri tam bir asır önce kaybettiğimiz Müslümanların ilk kıblesi etrafı Rabbimiz tarafından mübarek kılınan Kudüs'ün halini anlatmaktadır. İbadet için Beyt-i Makdis'e gelenler hatta küçücük çocuklar bile sırf dinleri için işkencenin her türlüsüne tabi tutulmaktadır. İmam bu acınacak durumun hem tahlilini hem de çözüm yollarını mektuplarında bizlere gösterir. Ona göre bu durumun en başta gelen sebebi Müslümanların sayılarının ve maddi güçlerinin artmasına rağmen manen zayıflamaları, cihat ruhundan uzaklaşmalarıdır. İslam'ın ilk yıllarında küfür ehli tüm askeri gücüne rağmen Müslümanlara hiçbir isteklerini kabul ettirememişlerdi. Halbuki bugün Müslümanların sayısı çok fakat kalplerindeki dünya sevgisinin fazlalığından dünya siyasetindeki etkileri son derece azdır. İmama göre hem halkın hem de idarecilerin dünya sevgisine düşmesinin asıl sebebi de menfaatperest ilim erbabıdır. Zira alimlerin bozulması ve uyarı görevini yapmaması sonucunda idareciler de kolayca sapıtacak ve ümmete gerektiği gibi liderlik yapamayacaktır. Bilmelisin ki halka göre sultan, insanın bedenine göre kalp gibidir. Kalp sağlıklı olduğunda bütün beden sağlıklı, kalp hasta olduğunda da bütün bedende zayıflık olur. Bunun gibi devlet başkanının düzgün olması, halkın düzgün olması, onun fena olması da halkın fena olması demektir. Görmez misin geçen asırda Müslümanların başlarına neler geldi? İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar o kadar az ve güçsüz olmalarına rağmen bu hal Müslümanların kendi dinleri, kafirlerin de kendi küfürleri üzere devam etmelerinden başka hiçbir çöküşe yol açmamıştı. Yani kafirler o kadar güç ve imkanlarına rağmen Müslümanların herhangi bir şeyini değiştirememiş ve onlar üzerine küfür hükümlerini tatbik etmeye asla muktedir olamamışlardı. Nitekim sizin dininiz size, benim dinim bana ayeti bunu ortaya koymaktadır. İmama göre Müslümanların zaafa uğramasının ardında iki sebep vardır. Birincisi kötü idareciler, diğeri de idarecileri irşat yerine onları ifsad eden, rahat bir hayat için dinlerine ihanet eden alimlerdir. Nitekim Kudüs'ün işgali karşısında Müslümanları ve onların idarecilerini ayağa kaldırmak yerine, Kudüs'ün Yahudilerin hakkı olduğu hususunda fetvalar veren, İsrail'i ve onun suç ortaklarını öven, Haçlılar gelirse sizin namusunuza da dokunmaz şeklinde sözlerle Müslümanları ilerideki düşman işgaline hazırlayan sözde alimler, imamın ifade ettiği bu güruha dahildir. Eğer alimler dünya menfaati için sapık fetvalar vermeselerdi, idareciler ve diğer otorite sahipleri kolay kolay yanlış yapamazlardı. İmama göre Müslümanların haklarını savunmayan, ümmeti ayağa kaldırmak için uğraşmayan sufi gruplar da kötü alimler mesabesindedir. İmam bu hususta şöyle der: "Alimler kadar sapıklık yolunda başkalarını etkileyen insan azdır. Günümüzde sufilere benzeyen çoğu cahiller de kötü alimler hükmündedir. Zira bunların da bozuk fikirleri başkalarına menfi manada tesir etmektedir." Bu durumda imama göre Müslümanların sahabe zamanındaki gibi güçlü olmaları ve işgal altında bulunan bölgeleri kurtarabilmelerinin çaresi şudur: hak ehli alimler, mütefekkirler ve sufiler zamanın idarecilerine yol göstermeli, yaptıkları doğru işlerde onlara destek olmalıdır. İmama göre böyle bir imkanı olup da bu vazifeyi yerine getirmeyenler Allah katında sorumludurlar. İmam şöyle der: "Müslümanlar padişaha yardımcı olmayı, şeriatı teşvik ve takviye konusunda ona yol göstermeyi kendilerine vacip bilmelidirler. Bu yardım ve takviye ister dille olsun, ister elle. Yardımın en üstün şekli dini meseleleri açıklamak, kitap, sünnet ve ehli sünnet vel cemaat esasları üzere akaid meselelerini anlatmaktır. Ta ki bidatçı ve dalalet ehli ortaya çıkıp padişahı yoldan çıkarmasın ve işlerini doğru yoldan saptırmasın. Açıktır ki eğer bir kimse el veya dille hangi türde olursa olsun yardım etmeye gücü yeter de bunu ihmal ederse ve Müslümanların işlerinde zayıflık vuku bulursa o ihmalci kişi Allah katında mesuldür. Böyle bir yardım yüzünü ahirete çevirmiş olan ehli hak, doğru yolda olan alimlerin işidir." İmamın sözlerinden anlaşıldığına göre hak ehli alimler yetiştirmek için tüm şuurlu Müslümanlar ve kurumlar seferber olmalıdır. Ülkemizin en akıllı gençleri sadece mühendislik ve tıp gibi bölümlere değil, aynı zamanda dini ilimlerin öğretildiği kurumlara da talip olmalıdır. Ayrıca sufi gruplarda Osmanlı döneminde görüldüğü üzere idarecilerin hakka ve adalete hizmet eden işlerinde onlara destek olmalıdır. Bu yardım mümkün oldukça onların etrafında bulunarak ortalığı fesat ehli kimselere bırakmama, gıyaplarında da dua şeklinde olmalıdır. Zira idarecilere yakın kötü niyetli ve bozuk fikirli insanların verdikleri zarar tüm ümmeti içine almaktadır. Bugün millete zarar verenlerin arkasında cahiller değil, son derece eğitimli insanlar vardır. Bundan daha da acıklısı, kötü niyetli bazı insanlar sözde din alimlerini kullanarak Müslümanları boş işlerle meşgul etmekte, onların enerjilerini boşa harcatmaktadır. Bu sebeple dürüst ve namuslu insanlar en az kötüler kadar medeni cesarete sahip olmalı ve devlet adamlarına, avam halka hakikati anlatmakta tembel davranmamalıdır. İmama göre mürekkebi şehitlerin kanından daha kıymetli olan alimler, idarecilerin ve halkın ıslahı için uğraşan Rabbani alimlerdir. Şu da bir gerçektir ki alimlerin en faziletlisi yaratılmışlar içinde de en faziletli olandır. Nitekim hadis-i şerifte kıyamet günü alimlerin mürekkepleri Allah yolunda şehit düşmüş kimselerin kanlarıyla tartılır da onların mürekkepleri ağır basar buyurulmuştur. Bu durumda insanların en iyisi alimler olduğu gibi eğer ilimleriyle amil olmazlarsa en kötüleri de alimlerdir. Biz bu alim kelimesiyle sadece din alimlerini anlamayalım. İnsanları etkileme mevkiinde olan her tür eğitimci, akademisyen, ticaret ve medya erbabı, basın yayıncı, fikir adamı, öğretmen, danışman, psikolog, eğer insanları hak ve hakikate yönlendirmeye gayret ederlerse hükmen alim sınıfına dahil olurlar. Bu tür insanların mürekkepleri, sözleri, makaleleri şehitlerin kanından da kıymetlidir. Pek çok hususta olduğu gibi İmam Rabbani bu hususta da bizlere en güzel örnektir. Zor zamanda İslam ordularının ve idarecilerinin yanında olan İmam Rabbani, ileri yaşlarında bile sık sık Sadr-ı Cihan'ın ordugahlarında bulunmuş, askerlerin ve devlet adamlarının morallerini yükseltmiştir. Ona yazdığı bir mektubunda şöyle der: İkinci bir hususta niyetimde ordu karargahına gelmek vardı. Ancak mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Delhi'de konaklamak zorunda kaldım. Bu mübarek ay çıkar çıkmaz Allah Teala nasip ederse siz aziz dostların hizmetine geliriz. İmam Rabbani başka bir mektubundaysa padişaha yakın olan ve onu etkileme imkanına sahip olan bir müridine şöyle seslenir: Bu sebeple bu fakir ve sermayesi kıt olan kul da kendisini İslam devletine yardımcı olanların grubuna dahil etmek, bu konuda çabalamak istiyor. Kim bir kavmin sayısını artırırsa o onlardandır. Muhtemeldir ki bu kabiliyetsizi de o cemaate dahil ederler. Kendimi elinde eğirdiği bir yumak iple Yusuf sallallahu aleyhi ve sellemi satın alanlar grubuna girmeye çalışan yaşlı bir kadına benzetiyorum. Umarım bu yakınlarda inşallah görüşürüz. Zat-ı âlinizden beklentim şudur: Madem ki Cenab-ı Hak size padişaha yakın olmayı ve bu gücü en mükemmel şekilde vermiştir, yalnızken ve topluluk içindeyken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatini teşvik konusunda çalışınız. Müslümanları yalnızlık ve çaresizlikten çıkarınız. Bu durumda imama göre herkes tarafını belli etmeli, Müslüman ve müminlerin safında yer almalıdır. Malı olan malıyla, fikri olan fikriyle, gücü olan canıyla hak yolda ülkesinin yanında yer almalı, kimse kendini fakirlik, yaşlılık, acizlik bahanesiyle mücadeleden muaf tutmamalıdır. Zira herkesin yapabileceği bir iş muhakkak vardır. En azından geri duran düşmanın maddi gücünü göstererek Müslümanların ve askerlerin moralini bozmamalıdır. Aksine onları din ve ülke için mücadeleye teşvik etmeli, bunları da yapamıyorsa en azından onlara da dua etmelidir. Ayette belirtildiği üzere nice az gruplar kendilerinden kat kat büyük güçleri Allah'ın yardımıyla mağlup etmiştir. Rabbimizden niyazımız, zor günler geçirdiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemizi, hak yolda devam ettikleri sürece devlet ricalimizin ve askerimizin yardımcısı olmamızı bizlere nasip etmesidir. Unutmayalım ki biz kendimizi içinde bulunduğumuz gafletten, tembellikten kurtarmadan Kudüs düşmandan kurtarılamayacaktır. Haydin, hak yolunda seferberliğe, neme lazımcılığa, uyuşukluğa, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesine savaş açmaya, Kudüs'te yeniden dirilmeye. Değerli dinleyenler, Hacegan'dan Mektuplar bölümünde Profesör Doktor Süleyman Derin İmsalı, Ümmetin Hali ve Kudüs başlıklı yazıyı paylaştık programımızda son olarak. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlık da programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın yeniden yeni yazılarla buluşmak ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.